Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Beni Zehra'nın evine götürün. Değerli dinleyiciler, bugün sevgili İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kısa süren ömrüne rağmen insanlık dünyasında bir güneş gibi parlayan Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadeti nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. İslam dininin yüce peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muhterem kızının şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha bu dünyada kısa bir süre yaşasa bile mükemmel bir insanın tüm varlık kapasitelerini dünyaya sergiledi. Hazreti Fatıma bir kadının büyüklüğü ve azametinin simgesidir. Erbabimin hayali. İslam öğretilerinde kadın yaratılışın erkanlarından biri olarak biliniyor. Bu bakış açısından bir kadının en önemli özelliği onun latif ruhu, pak ve insani duygularıdır. Kadın Allah'ın lütuf ve rahmeti, güzelliğinin simgesidir. İslam kültüründe kadına saygı duyulmuş ve onun insanlık konumu ve değeri takdir edilmiştir. Bu bakış açısından insani değerlerle ilgili olan ise asla cinsiyete, kadın veya erkek olması ile bağlantılı değildir. Ne zaman ki kadın veya erkek kendi yaratılışından kaynaklanan görevlerini yerine getirirse övülür ve kendisinden iyilikle söz edilir. Hazreti Fatıma selamullah aleyha kadınlar arasında hayret verici ve övülecek bir örnektir. Onun özünde tüm insani faziletler ve değerler bir arada toplanmıştır. Öyle ki fahri kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendisi hakkında şöyle buyurmuştur. Ne zaman cenneti özlersem Fatıma'yı öper, koklarım.
Esselamu aleyke ya binte hayrel beriyye. As-salamu aleyke ya seyyidete nisa'il alemin min el-evveline vel-ahirin. As-salamu aleyke ya zavcete veliyillah ve khayr el-khalq ba'da Rasulillah. As-salamu aleyke ya umma al-hasan wal-husayn سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha hakkında birçok kitap yazılmıştır ve her kitap İslam'ın seçkin kadınının yaşamına başka açıdan yaklaşmıştır. Doktor İsmail Mansuri Laricani kaleminden Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabı, o hazretin yaşamı ve şahsiyetine farklı ve güncel açıdan yaklaşıyor. Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabında Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mükemmel bir örnek, bir şahsiyet olduğuna değinilirken, o hazretin nur dolu mektebine katılma arzusu dile getiriliyor. Parlak ve ışıltılı anlamında olan Zehra, Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biridir. Kitabın giriş bölümünde şöyle okuyoruz. Beni Zehra'nın evine götürün, zira onunla Allah'ı tanımak istiyorum. Ve ibadetin anlamını onun rükû ve secdesinde anlamak istiyorum. Ve onun yaş dolu gözleri ve titreyen vücudundan namazda huşu ve huzunun sırrını aramak istiyorum. Beni Zehra'nın evine götürün ki dünyadan yorulan gözlerim gerçekleri seyrede dursun. Ve gönül bağlılığının tozlarını onun huzur pınarında yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki, tekrardan ibaret olan renksiz yaşamımı onun kerameti sayesinde yok edeyim. Ve onun varlık nuru ile yüreğimin karanlık evini aydınlatayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki, yetimleri okşama şefkini onun sevgi dolu eteğinde göreyim. Ve onun bağışlayan ruhu sayesinde bencillik, hırs ve mal düşkünlüğünden kurtulayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki onun ilim ışığı sayesinde yıkıcı cehaleti kalbimde yok edeyim ve gaflet tozunu onun duru kevserinde yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki, kadının metanet ve vakurunu, onun iffet ve ismet aynasında seyre oturayım. Ve kadının toplumdaki varlığı ve ortaklığının anlamını anlayayım. Yüreğimi onun ayakları altına sererek, Fatıma'nın tüm yüceliğiyle onun üzerine inmesini ve bunca azametin sırrını açıklamasını istiyorum.
Yaracar derdimi senden bileydim bilmedim. Ben gerek guslum veren saat bileydim ölmedim kaldım cenazen. Üstesine dağladım, ölmedim kaldım cenazem, üstesine dağladım, ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. yaralı Zehra. Ket seni tapşırdım Allah'a, yaralı Zehra. Yaralı Zehra. Ket seni tapşırdım Allah'a, yaralı Zehra. Ket seni tapşırdım Allah'a, yaralı.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha kemale ermiş bir insan olarak kendi konum ve menziletini çok iyi bilen biridir. Bu yüzden asla dünyevi zevkler ve çekici yönleri onun yüce şahsiyetini sarsmadı ve kendisini başlıca görevinden alıkoyamadı. Fatıma Mektebi'nde yaşam dersi öğrenen kadınlar kendi varlık gevherine değer veriyor ve bir kadın olarak kendi konumlarında rol olarak etkili oluyorlar. Onların açısından kadını en büyük hakaret, erkeksi değerleri, insanlık değerlerin yerine benimseyerek kendilerini erkeksi kriterlerle ölçmek veya kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıkları göz ardı etmektir. Hazreti Fatıma, tüm bilgeler, filozoflar, arifler ve insanlığın büyük eğitimcilerinin aradığı ülküleri, kendisinin Allah, aile ve toplumu ile olan bağlarında gösterdi. Bu büyük kadın, örnek bir insan, bağımsız bir kadın, bir eş ve fedakar bir annenin mükemmel örneğidir.
Tahran Radyosu.
Yazar Mansuri Larecani, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'yı Allah'a tapmanın modeli olarak tanıtarak şöyle yazıyor. Hazreti Zehra, Allah'a kulluğa aşıktı. Günün birinde Resulullah, kızı Hazreti Fatıma'dan, "Canım kızım, Allah'tan bir şey iste. Zira Cebrail Allah tarafından icabet vaadi vermiştir," diye buyurdu. Zehra babasının sorusuna şöyle cevap verdi. "Cenab-ı Hakk'a hizmetten aldığım şevk beni her türlü istek ve ricadan alıkoymuştur. Sürekli Allahu Teala'nın kerim ve güzel cemaline her zaman bakabilmekten başka isteğim yoktur. Zehra, Allah'ı gören gözleri vardır ve kalbi Allah aşkı ile dolup taşıyor. Allah ile dolan herkes inci ve mücevher gibi olur. Bizim birbirimizden kaçışımızın sebebi yüreklerimizde Allah'ın olmaması veya silik ve önemsiz olmasıdır. İçinde Allah aşkı olmayan gönül yabancıların evi olur. Nefsani heva ve hevesler ve şeytani ordular onda yuva yapar, her türlü fitne ve isyana bulaşır. Tüm ahlaki ve sosyal krizlerin kökü Allah'tan boşalan kalplerdir. Zehra'nın gönlü Allah'ın evidir. O varlığının kevseriyle her zaman dolup taşmakta. Rahmani tecelliler onun varlık kalıbında dalga dalga yayılıyor ve her zaman coşarak susuz gönülleri soluyor. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. "Benim kızım Fatıma, Allah'ın kalbini iman ve yakin ile doldurduğu insandır."
Sallallahu aleyke ve ala ruhike ve bedene. Eşhedü enneke mezeyte ala beyinetim min Rabbim. وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, yaşamının en önemli özelliklerinden biri toplumun yanlış gelenekleri ve tabularını kırmak ve yeni insani değerleri onların yerine koymaktır. Hazreti Fatıma, değerli sosyal bir düzenin şekillenmesinde önemli etkenlerden yoksun olan bir toplumda dünyaya geldi. Öyle ki tarih yazarları ve araştırmacılar İslam'dan önceki Arabistan toplumunu bedevi ve her türlü insani değerden yoksun, hurafeler ve putperestliğe dayalı bir toplum olduğunu belirtiyorlar. İslam'ın gelişi ve son ilahi elçinin gönderilmesiyle Resulullah'ın liderliğinde ilk İslami toplum şekillendi. Bu toplumda İslam peygamberi kadın ve erkeğin eşitliğini ilan etti. Hazreti Zehra da Müslüman kadının model ve örneği olurken Zehra'nın evi, ortaklık evi, infak evi, ilim evi ve terbiye evi olarak adlandırıldı. Ailede ahlakın esasının sevgi ve iyi huyluluk olduğuna inanan Hazreti Zehra Selamullah Aleyha şöyle buyururdu: "Sizin aranızda en iyisi, kocasıyla ilişkilerinde daha kibar ve sevgi dolu olanınızdır. Ve en iyi insanlar ise eşlerine karşı sevgi dolu ve bağışlayıcı olanlardır." Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha açısından kadının siyasi ve sosyal alanlardaki varlığının kriterleri ve kıstasları mahremiyetin sınırlarına riayet etmesidir. Bu mahremiyet sınırları gerekmediği müddetçe mahrem olmayan erkekleri görmemesi ve namahremlerin de onu görmemesidir. Hazreti Fatıma aynı zamanda Hakk'ın ayaklar altında çiğnendiğini hissedince gerçeğin ortaya çıkması için meydana inerek gerçek değerleri yok etmek isteyen akımlara karşı muhalefete kalktı.
Dil hoşuydum ömrüme senden seni öldürdüm. Dil hoşuydum ömrüme senle seni öldürdüm. Min el ömretsem çetin bir de yüzüm sensiz güler. Ettiler Cebril öpek dergah mehter Fatime. Dinceley ömründe rahat, balışa baş koymuyor. Dinceley candan doyan, oğlu Hüseyin'le doymuyor. Yaralı Zehra, git seni tapşırdım Allah'a.
İslam dininin yüce peygamberi, mübarek ömrünün son anlarında hasta yatağındayken, Hazreti Fatıma'nın canından çok sevdiği babası ile konuşmasının ardından gözlerinden akan yaşlar yerini aşk dolu bir tebessüm ve mutluluğa bıraktı. Bunun sebebi sorulduğunda şöyle buyurdu: "Babam, kendisine kavuşacak olan ilk kişinin ben olduğumu söyledi. Bu haberi duymak beni çok sevindirdi. Fakat Hazreti Fatıma, Hazreti Muhammed'in rıhletinden sonra kendi şehadetine kadar asla gülümseyerek görülmedi. Fatıma, Resulullah'ın girmek isterken icazet aldığı bir evde yaşıyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in ardından o mübarek eve saldırıldı. Ahalisi ise tehdit ve saygısızlıklara maruz kaldı. Hazreti Zehra aldığı darbeler sonucu hasta yatağına düşerek, bazı rivayetlere göre Resulullah'ın ardından 75 gün, bazı rivayetlere göre ise 95 gün sonra şehit oldu. Ve Emirül Mümininin dertlerini paylaştığı yol arkadaşının varlığından mahrum bıraktı. Hazreti Sıddıkay Kübra anlamlı bir harekette eşine vasiyette bulunarak şehadeti ardından kendisini geceleyin ve belirsiz bir mekanda defnetmesini istedi. Böylece hakkında zulüm yapan zalimlerin hiçbirinin cenaze törenine katılmasını istemedi. Doktor İsmail Mansur-i Laricani kitabının sonunda şöyle yazıyor: Zehra'nın evinde insanın kendi ve zamanın maddiyatçı sınırlarında kaldığı sürece hayatın gerçeğini anlayamayacağının bilincine varılıyor. Şehadet, mutahhar ehl-i beyt hanedanının ziynetidir. Ve Zehra, Allah'a kulluğu dünya hayatına satmazdı. Kalıcı sonu da şehadette görüyordu. Zehra'nın evinde mücadele ve hak taleplik liderliği benim için anlam kazanıyor ve şehadet çiçeği kalbimin çölünde filizleniyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yolu münasebetiyle tüm İslam alemine başsağlığı dilerken sohbetimizin sonunda bizleri www.bahsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen semavi kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir. Ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o Hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sağır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesini düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri İlim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Ve yine Nahl suresinde şöyle buyurulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar insanoğlunun sahip olduğu ilim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor. Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın.
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler İlahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor: "Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor. Alman şair Goethe de şöyle diyor: "Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır."
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: "Sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli. ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir.
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emri bil maruf ve nehyi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustani görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek, boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu. Öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-el Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabelere karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki, yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona "Ey adam, Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil" deyip fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerini birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırılması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliği emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenleri benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.pasuri.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden elektronik posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Hak nasip eyledi vardım bir gece, Baki kenarında durdum bir gece. Sürurla karışık garip bir hüzün sarmıştı canımı o an büsbütün. Biliyor musunuz nereye gittim? Birden 14 asır geriye gittim. Ya Rab, nakşolunmuş bu topraklara İbretlerle dolu bin bir hatıra. Ya Rab, buralarda Resul gezerdi. Ali ile Zehra'yı Betul gezerdi. Burada oynardı Hasan, Hüseyin. Burada inerdi Cibril ile Emin. Burada dururdu saf saf müminler. Tekbir sesleriyle İnlerdi her yer. Burada açardı iman gülleri, buradan coşardı cihat selleri. Nereye bakarsan Resul kokuyor, sanki Bilal çıkmış ezan okuyor. Ama ey Allah'ın yüce Resulü, gidişinle soldu hakikat gülü. Korktukların bir bir hakikat oldu. Makam, dünya hırsı kalplere doldu. Tenha kaldı Hakk'ın mizanı Ali. Büküldü yeniden İslam'ın beli. Ya Rab, nerede o vefalı dostlar? Selman-ı Ebu Zer, Mikdad-ı Ammar. Bir Ravza'ya, bir de Baki'ye baktım. Bağrım parelendi, ağıtlar yaktım. Baki'den göklere gurbetin sesi yükselip ağlatır aşık herkesi. Baba kucağında mazlum evlatlar, nice yükselmesin göğe feryatlar. Dedim adın senin cennetti hani, sana kıyan vallah canidir, cani. Ah ey Baki, senin gül bağın nerede? Neden karanlıksın, çırağın nerede? Biliyorum sözün çoktur ey Baki, ama söze hacet yok ki ey Baki. Bu lisan-ı halin yeterdir bize. Oktan, kılıçlardan beterdir bize. Bu halin arife irfandır senin. Sessizliğin gizli tufandır senin. Neredesin Mevla sahibe zaman? Gel gör dostlarının hali perişan. İsa nefesli yar, anan bekliyor. Acıları henüz dinmek bilmiyor. Yaradır henüz sır dolu sinesi. Dinmemiş gözyaşı, vaveyla sesi. Gel de dinsin artık Zehra figanı. Beytü sürur olsun Beytül Ahzanı. Gel ey Mevla, göster gizli makberi. Gel beyan eyle o sırrı etheri.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni El Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri antlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler. Ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin dördüncü yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. ''Ey Ka'b, benim için kapıyı aç.'' Ka'b kabul etmedi ve vay haline ey hay, senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki? Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki, sana dünya şerefini getirdim, senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim. Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay, Ka'b'ı kandırmayı başardı.
Ka'b'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab Savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak, müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza, Yahudileri Ahzab Savaşı'ndan sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu: "Ey peygamber, sen silahını yere koydun. Melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kureyze kabilesine git ve işlerini bitir."
Bunun ardından Beni Kureyza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kureyza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Ka'b bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi: "Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın." İnsanlar şöyle sordu: "Söyle bakalım neymiş?" Bin Esed ise, "Birincisi şu: bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz." Yahudiler bunu duyunca dediler ki: "Biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz." Bin Esad şöyle devam etti: "İkincisi, eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim. Sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş." Dediler ki: "Sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi?" Bin Esad şöyle devam etti: "Üçüncüsü de şudur: Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz." Dediler ki: "Cumartesi gecemizin mukaddesiyatını bozup atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim?" "Hayır, biz bunu hiç yapmayız." Ka'b bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce, "Sizler şaşılacak derecede akılsızsınız," dedi. "Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız." Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kureyza Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresinin 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta:
"Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
الله اهل كتابتان onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Lorestan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı, el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestan ilinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuven'in simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani dönemini yadigarlarından biridir ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devazde Burci ve Deji Şapur Has olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçlı kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kyo, lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde, yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kyo olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kyo Gölü, kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kyo'dan sonra Hürremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Lorestan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nojyan şelalesine, ya da yerel halkın deyimiyle Nojyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Tahran Radyosu.
Nojyan Şelalesi, daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider, bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale meşe, alıç ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nojyan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmel Kuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmel Kuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmel Kuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurab Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad Pol Dohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır. Asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurap Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hürremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hürremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. Tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkese İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hürremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastuday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.